Gönül Mimarları. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebicioğlu ve Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. Bir Gönül Mimarları programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden, gönül mimarlarından bahsediyorlar. Muhterem hocam, bir önceki programımızda İbrahim Günethem Hazretlerinin hayatı ve bazı işte menakıbi şahsiyeti üzerinde durmuştuk. Bugün isterseniz yine Sufi büyüklerinden birisi Zünnun Mısri Hazretleri. İlk dönem sufilerinden birisi Zünnun Ebu'l-Feyz Selvan bin İbrahim el-Mısri el-İhmimi. Vefatı Hicri 245, Miladi 859, 155 yılında Mısır'ın İhmim şehrinde doğmuş. Nübe asıllı olduğu söyleniyor. Asıl adı Selvan. Balık sahibi veya balıkçı olması dolayısıyla bu lakapla Zünnun adıyla anılmış. Bununla alakalı şöyle bir rivayet var. Selvan bir gün bir gemiye biniyor. Gemideki bir tüccarın mücevheri kayboluyor. Herkes ondan şüpheleniyor ve kendisine işkence ediliyor. Nihayet Selvan dayanamıyor. Ya Rabbi sen bilirsin deyince denizin üzerinde çok sayıda balık beliriyor. Her birinin ağzında birer mücevher. Elini denize uzatıp bu mücevherlerden birini alarak tüccara veriyor Selvan. Bu olaydan sonra da Zünnun adıyla anılıyor. Zünnun Mısri tasavvufun önemli şahsiyetlerinden birisi. Dilerseniz bugün hocam Zünnun Mısri kimdir ve hikmet sözlerinden bazı sözleri bugün dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Buyurun Sayın Hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Evet muhterem dinleyenlerim, hepinizi sevgi, saygıyla ve merhametle, şefkatle kucaklıyor, selam ediyorum. Zünnun Mısri, Mısırlı ve Mısır'ın Ahmim şehrinde doğmuş.
Evet.
Güney Mısır, yani Nübya diyoruz. O az önce anlattığınız gibi gemide yolculuk yapılırken kendisinden hırsız diye şüphe ediliyor. Sakladığın inciyi ver diyorlar. Dövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Dua ediyor ve pek çok balığın ağzında inci suyun yüzüne çıkmış. Selvan bunlardan bir tanesini alıyor, o tüccara veriyor. Bu sefer onlar özür diliyorlar, yanlışlık yaptık diye.
Evet.
Zünnun Mısri Suriye'ye, Mekke'ye, Yemen'e seyahat yapmış. Yani şimdi bu seyahatler bilgisayar vasıtasıyla yapılıyor biliyorsunuz.
Evet.
Onun için sanal olarak bu ülkeler tanınıyor. Gerçek manada tanınmıyor. Sanal. Yani gidiyoruz. Ben Amerika'ya her gün gidiyorum bilgisayarlarda. Brezilya ormanlarına gidiyoruz. Afrika'ya her gün gidiyoruz.
Ama orayı yaşamıyoruz.
Ama yaşamıyoruz.
Evet.
Ve ekranda gördüğüm Afrika beni olgunlaştırmıyor. Gidip Afrika'ya, efendime söyleyeyim Nijer'e gitmem, Burkina Faso'ya gitmem, efendime söyleyeyim diğer Afrika ülkelerine gitmem, Mısır'a gitmem beni olgunlaştırıyor. Çünkü yolculuk yaparak orayı ben yaşıyorum. İnne sefere kıt'atun minel azab. Yolculuk yapmak böyle cehennem azabından bir parçadır diyor Peygamberimiz. Evet. Çile de insanı olgunlaştırır. İşte bu yolculuklarda yaşadığımız çile olayları bizi olgunlaştırıyor. Belgesel izleyerek o hipopotamları, filleri, timsahları, aslanları, kaplanları izleyerek bir insanın televizyon başında, evinin köşesinde izleyerek olgunlaşması mümkün değil.
Sadece bilgi edinmiş oluyor.
İşte yolculuk yaptı diyor. Yani Mısır'da doğmuş, Suriye'ye gidiyor. Kaç kilometre? Diye 1000 kilometre. Mekke'ye gidiyor, 2500 kilometre. Yemen'e gidiyor, 3000 kilometre. Yani bizzat bir günde 20 kilometre veya 30 kilometre yol alıyorsunuz. 3000 kilometre 2 ay, 1 ay falan öyle sürüyor mesela. Evet,
uzun bir yolculuk yani.
Ve onun çileleri var, nemneleri var. Bu yolculuk da ilim için yapılıyor. Yeni simalar görelim, yeni ilim adamları görelim. Büyük alimlerin sohbet halkalarında bulunalım. Onlardan istifade edelim. Büyük sufilerin nasihatlerinden yararlanalım. Yani bu şekilde normal ticaret için yolculuk yapanlar var. Bir de manevi ticaret yapanlar var. Bu evet. Da manevi ticaret oluyor. Kendisinde varsa fazla bir bilim veriyor gittiği yere. Ve oradaki fazlalıkları alıyor. Oradan aldığını kendine mal ediyor. Mısır'dan aldığını Yemen'e satıyor. Yemen'in aldığını Mekke'ye satıyor. Mekke'den aldığını Şam'a satıyor. Aynı şekilde Şam'dan bir şeyler alıyor, Mekke'den bir şeyler alıyor, Mısır'dan bir şey alıyor, Yemen'den bir şeyler alıyor. Bu sık sık insani temaslar oturduğunuz zaman, mesela toplantı yapmıştık. Dereler tepe derin derken konuşmadığımız mesele kalmıyor değil mi?
Evet.
Benim oradaki konuşmalarımdan siz bir şeyler kaptınız. Siz konuştunuz, sizin konuşmalarınızdan ben bir şeyler kaptım. Bilgimin üzerine bilgi. Ama karşında bir insan konuşuyor. Onun ağızdan yapmış olduğu konuşma benim de bilinç altında bir iz bırakıyor. İşte o bıraktığı iz beni zaman içerisinde bilinçaltı onu büyütür, bilince dönüşür. O bilinç ihtiyaç olduğu zamanlarda bilinç üstüne çıkartır. Olayı hatırlayarak bir zamanlar böyle bir şey duymuştum, böyle bir çözüm vardı denilir ve çözüm gerçekleştirilir. İşte o dönemde bu şekilde seyahat olayları çok.
Evet.
Bir de seyahat tesihu tesihu sumu tesihu. Oruç tutun.
Sıhhat bulun.
Sıhhat bulun. Yolculuk yapın. Sıhhat bulun.
Yolculuk
yapmak insana sağlık verir.
Evet.
Organizma hareketlenir. Böbrek üstü işte adrenalin çoğalır. Dikkatli olmamızı sağlar ve teyakkuz halinde uyanık olmamızı sağlar. Yolculuk. Şimdi gidiyorsun, bir bakıyorsun bir yayla manzarasından geçiyorsun. Bir bakıyorsun mücralar görüyorsun. Bir bakıyorsun bulutlu bir yerden geçiyor. Bir bakıyorsun aşağılara iniyor araba. Bir bakıyorsun yukarılara çıkıyor. Bir bakıyorsun bağların bahçelerin içerisinde. Bir bakıyorsun yağmur yağıyor falan. Bir bakıyorsun köyden geçiyorsun. Bir bakıyorsun kasabadan. Her biri sende bir iç hareketliliğe yol açıyor. İç hareketlilik. Dışarıda hani halter yapıyoruz, halter kaldırıyoruz, futbol oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Dıştaki zahiri sporun, maddi sporun manevi spor olmuş.
Manevi oluyor. Spor oluyor. Manevi riyazet. Riyazet.
Her biri üzerinde bir tefekkür, bir iz mutlaka bizim benliğimizde kalıyor. Bu bizi tekamül ettiriyor. İşte eski yolculuklarda bu çok güzel sağlanıyordu. Yaşıyordunuz, suyunu içiyordunuz vesaire, insanını görüyordunuz, ekmeğini yiyordunuz, soğan yiyordunuz. Şimdi o ülkelerin ancak televizyondaki görüntülerini, belgeselleri de izliyoruz. Bize hiçbir etki bırakmıyor.
Soğuğunu yaşıyor, sıcağını yaşıyor.
Psikologlar da bunun böyle olduğunu tespit etmiş.
Evet.
O Mike Tyson'ın Star Talk programında, işte Yıldızlar Buluşuyor programında, entelektüelleri konuşturuyor, uzmanları konuşturuyor. Amerika'daki profesör, bilim adamları, akademisyenlerin %90'ının entelektüel kuantitesinin 7 veya 8 civarında olduğunu psikologlar tespit etmişler. Programda o anlatıldı.
Düşük yani.
Bizim Türkiye'de elhamdülillah böyle değil. Bizim Türkiye'de bütün akademisyenler, profesörler entelektüel kuantitesi normal 17-18 ise bizimki Türkiye'deki akademisyenler ki elhamdülillah 21 ile 25. Bizde o problem yok elhamdülillah. Yani çok üstün bir seviyede üstün bir seviyede üstün bilim üretiyoruz. Bu yüzden Türkiye dünyanın en büyük ülkesidir bundan dolayı. Efendim, Süfyan bin Uyeyne'den, Leys bin Sa'd'dan, Huday bin Uyaz'dan, İmam-ı Malik'ten, bu gibi alim ve sufilerden sohbetlerine istifade ederek pek çok hadis rivayet etti. Yani hadis rivayet zincirlerinde Zünnün-i Mısri'nin de adı geçmektedir.
Evet.
Tasavvuf yolunda işte Cezayir, Tunus, o civar, Mağrib ülkesinde Kayrevan, orada Şakiran adında, Şakiran bin Ali el-Abid, ondan çok istifade etti diyor.
Evet.
Kayrevan'da, yani Kuzey Afrika, Mağrib bölgesi.
Mağrib bölgesinde.
O Mağrib bölgesine Mağrib diyen de İbn Haldun. Mısır'a yakın olana Mağrib'i Edna diyorlar. Mısır, Libya falan. Ondan sonra gelen Tunus, Fas, Cezayir, Tunus, Mağrib'i Edna, Fas ve Moritanya, oralara da Mağrib'i Aksa diyorlar. İbn Haldun bu görüşü de kabul edilmiş.
Bölgenin tamamı o zaman.
O şekilde üçe ayırmış. Yani Kuzey Afrika'yı bu şekilde üçe ayırmış.
Evet.
Kuzey Afrika'ya gitmiş bakın. Mısır'dan ta Cezayir'e, Kayrevan'a. Oralara kadar gitmiş.
Evet.
Ahmet bin Hadravi, onun hanımı Fatıma en-Nişaburi, ondan da ders almış. Fatıma, yani o meşhur Hadravi, el-Belhi, onun hanımından da manevi olarak istifade etmiş. Bundan sonra yetişiyor, Mısır'da tasavvufa ve hikmete dair konuşmalar yapıyor. Tasavvufa ve hikmete dair. O peygamberimizin hanımları işte evlerinde oturuyorlar. İşte tütla ayatuna. Peygamberimiz onlara ayetleri okuyor. Vel hikmete bir de hikmet okuyor. Yani ayet okumak peygamberimiz hanımlarına Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Aynı zamanda hikmet de tilavet ediyor.
Evet.
Hikmet Kur'an değildir biliyorsunuz. Biz ateynâhul kitâbe vel hikmete Kur'an'ı kitabı da verdik. Ayrıca bir de hikmet verdik. Yazılı hikmet Kur'an'dır. Yazısız Kur'an hikmettir.
Sünnet veya hikmet.
Peygamberin sünneti, sünneti yani. Tabii. İşte peygamberimiz bir ayet-i kerime öyle söylüyor. Onlara, peygamberin hanımlarına evlerinde kitap ve hikmet tilavet olunur. Ayet aynen bu. Tütla. Ayatuna vel hikmete diyor.
Evet.
Vel hikmet diyor. Hikmeti. Hikmet okunur. Ayetler okunur diyor. Demek ki hadis ilmi ve Kur'an-ı Kerim'in yorumu sağlam yorum.
Hikmet oluyor.
Ve insanın kendi yaşamasından doğan, yani namazı fıkıh kitaplarına göre anlatıyorsunuz.
Evet.
Ama sen bir namaz kılıyorsun, kendinden geçiyorsun. Bir tecrübe var. O kendinden geçerek namaz nasıl olur? O tecrübeni konuşmana katıyorsun. O kattığın tecrübe namazı hikmetle anlatmaya girer.
Evet.
Fıkıh kitabında işte şöyle yaparsan bozulur, böyle yaparsan bozulmaz diye anlatıyor. Senin tecrübenden gelen namaz bilgisi esas insanları olgunlaştıran bu hikemi yön. Yaşadığınız tesir eder. Yaşamadığınızı karşınıza, yaşamadığınızla etkili olamazsınız diye pek çok ifadeler var. Bunları biliyorsunuz.
Evet.
Yani bu da ilginç. Ama iki grup kendisine eleştiri yöneltmiş. Abdullah bin Hakem'in başında bulunduğu Mısırlı Maliki fakihleri Zünnün-i Mısri'yi daha önce duyulmamış tasavvufi konuları anlatmakla suçladı. Evet, tehlikeli bir konu. Daha önce kimsenin duymadığı bir dille anlatmak, yeni dille anlatmak.
Yeni bir şeyler söylüyor yani.
Yeni bir şeyler söylüyor. Yabancı gelmiş halka, alimler anlayamamışlar.
Bundan dolayı eleştirilmiş.
Eleştirilmişler. Mutezile alimlere de Kur'an-ı Kerim mahluk değildir dediği için eleştirmişler. Bu eleştiriler yüzünden 843 senesinde Mısır'ı terk etmek zorunda kalmış. Daha sonra tekrar Mısır'a döndüğünde bu defa devrin idarecilerine şikayet etmişler.
Evet.
Yani alimlere değil de direkt idarecilere şikayet etmişler. 858 senesinde, tabi Abbasi dönemi bu, tutuklanarak Mısır'dan Bağdat'a götürüldü. Abbasilerin merkezi Bağdat.
Evet.
Abbasi halifesi mütevekkil alallah Semerra'da sarayında sorguya çekildi.
Sünnün-i Mısri.
Evet, Sünnün-i Mısri evet. Sarayda sorguya çekildi. Ancak onun yaptığı açıklamaları anlayan halife yaptığı açıklamalardan çok memnun kaldı. Demek halife entelektüel, seviyesi anlayabilmiş, yüksek, seviyesi yüksek bir insan. Zünnün-i Mısri de lüks fikirler üretiyor.
Evet.
Lüks fikirler. Yani aşağı seviyede halkın anlayacağı fikirler değil. Üst seviyede. Ve halife ona ödül verdi.
Allah'ım.
Beraat ettin, hadi Mısır'a git dedi.
Evet.
Zünnün-i Mısri 862 senesinde, yani yargılandıktan 4 sene sonra Mısır'ın Cize, bugün Kahire'ye tekabül eden bir bölge.
Evet.
Ehramlara yakın bir bölge. Orada vefat etti. Vefatı oradadır.
Allah rahmet eylesin. Evet hocam.
Mezarı da orada, Cize'de. Zünnün'e göre avam tabakasından bir insan günah işlediği zaman havas da gaflete düştüğü için tövbe eder. Yani havas demek Allah'ı sürekli düşünüyor. Bir an Allah'ı düşünmekten uzak kalırsa, niye Allah'ı düşünmedim diye ondan, o gafletinden dolayı tövbe etmesi gerekir. Hmm.
Evet.
Ama avam tabakası böyle değil. Ne zaman bir günah işleri, içkisini içti, kumarını oynadı, o zaman tövbe etmesi gerekir. Havas düşüncelerinden dolayı. Bunun Kur'an-ı Kerim'de karşılığı لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمٍ. Aklının ermediği şeylerin peşinden gitme.
Gitme.
اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْعُولًا ayet-i kerimesine göre düşünce de sorgulanacaktır. Ama hadis-i şerif diyor ki avam olursa düşünceden sorgulanmayacak.
Ama şeriatta düşünceden sorgu yok.
Yok. Evet. Ama siz elitseniz, üst sınıfa mensupsanız, kafanızdan yanlış fikirler geçiyorsa siz ondan sorgulanacaksınız. Havas budur.
Evet.
Daha da yukarısı var. Allah'ı unuttuğu zaman, önce bana tuhaf gelmişti Kuddüs-ü Baba Nide'nin bor kazasında. Onun evi benim oturduğum, imamlık yaparken, görev yaparken oturduğum evin hemen yanındaydı.
Evet.
Bir çilehanesi var, bir tane küçük pencere var. Yanında da hamam var. Ev ve hamam. Dışarı bir bahçenin bir ucunda da tuvalet var. Merak etmiştim yani. Bir ev, bir hamam. Efendim dediler, Allah'ı unuttuğu zaman hemen gelir gusül abdesti alır. Allah'ı unuttum diye.
Evet.
Bu gibi zatlar Allah'tan başka bir şey düşündüğü zaman ihtilam olmuş gibi kirlenirler. Düşünce kirlenmesi. Allah'ı düşünmemek, düşüncenin kirlenmesi anlamına gelir. Hocam bu nasıl olur? Bunun nasıl olduğunu anlatmak güç, dille anlatılabilir bir şey değil. İçsel bir şey çünkü bu.
Evet.
Onun için gusül abdesti almak gerekir. Hatta bundan dolayı geceleyin Allah dostları hani iyi kötü yatıyor, uyuyor. Yani Allah'ı zikrederek yatıyor ama acaba Allah'ı zikretti mi, zikretmedi mi? Bir gaflet, uyku nihayet. Onun için sabah namazından ya sonra ya da sabah namazından önce her gece Allah dostları mutlaka bir gusül abdesti alırlar.
Evet.
Ondan sonra da uyku yok. Hep Allah'a tefekkürle meşguller. Dünya işlerini yapıyor. Manavcılık yapıyor, bakkalcılık yapıyor ama kalbinden Allah'ı hiç çıkarmıyor. اَرْجَالُوا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكِرِ اللّٰهِ ayet-i kerimesinin parantezinde
evet.
Bir hayat gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Zünnün-i Mısır'ın bu sözünü anlamak gerekirse bu kulvar ve bu platformda anlamak gerekir evet. Diye düşünüyorum. Yoksa avam tabakasına kalbine diyor bir kötü fikir gelir diyor. Onu yapmaz diyor. Yapmadığı için sevap. Bir sevap.
Evet.
Yapmadığı
evet,
için
yap bir sevap.
Bir sevap alır diyor. Kalbine geldiği için günah yazılmaz diyor.
Evet.
Hadis-i şerif bunu şerh etmiş.
Evet. Allah razı olsun hocam. Muhterem dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Şimdi bir ilahi dinliyoruz efendim.
Gel gönüle gir gönüle.
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Zünnun-u Mısri Hazretlerinden bahsediyorlar. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız. Kıymetli hocam, Zünnun-u Mısri Hazretleri ile alakalı şöyle bir hadise anlatılıyor. Hucbir'in Keşfir Mahcubu'nda geçiyor. Nil Nehri'nde gezinti yapmak için bir tekneye biniyor Zünnun-u Mısri ve arkadaşları. Arkadaşları başka bir teknede taşkınlık ve dine aykırı işler yapan bir grup görünce ona diyorlar ki, ey şeyh, dua edin de bunların hepsi suya batsın, yani beddua edin diyorlar kötü işler yaptıkları için. Böylece onların şerri ve uğursuzluğu toplumdan uzak olsun diyorlar. Zünnun-u Mısri ise Allah'ım diyor, bu insanlara dünyada hoş bir hayat nasip ettiğin gibi ahirette de hoş bir hayat nasip et, bahşet diye dua ediyor. Arkadaşları tabii bu sözlere şaşırıyor. Teknelikler ise yaklaşıp Zünnun'u görünce ağlamaya başlıyorlar. Tevbe ederek iyi birer insan oluyorlar. Bu şekilde bir Zünnun-u Mısri Hazretlerinin duası var. Dilerseniz bununla devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Zünnun-u Mısri her mutasavvuf gibi insan sarrafı, insan uzmanı.
Evet.
Yani konuştuğunuz zaman bir insanın durumuna göre, ruhuna göre konuşmak. Kötüye konuşurken sen kötüsün diyerek konuşulmaz.
Evet. İnsan psikolojisini bilmekle.
Kötülüğü daha da artar. Öyle bir konuşma yapmalı ki o kendi nefsine taş atılmış duygusuna kapılmasın. Çünkü nefis öyle bir şey ki etki ve tepki prensibine göre çalışır. Sen atarsan nefis de hemen itiraz eder. İtiraz etmeyeceği bir şekilde.
Evet.
Adam mesela bir hatası var. Hatasını söyleyeceksiniz. Diyelim ki sokağa tükürüyor. Osmanlı döneminde sokağa tükürülen balgamların üzerine sünmüş kireç dökmek üzere kurulmuş vakıflar var. Çünkü verem mikrop oluyor, bilmem ne oluyor. O beyaz kireç tozunu balgamın üzerine bırakıyorlar, gidiyorlar. O onu kurutuyor, bilmem ne yapıyor. Böyle bir özelliğe sahip.
Evet.
Şimdi bu adama, şimdi sıkık balgam çıkartıyor ve yere tükürüyor. Adaba aykırı. Modern günümüz insanların adabına aykırı. Peygamberimiz mendil kullanırdı mutlaka. Şimdi o adamı böyle sokakta gezmeye çıkaracaksınız. Şimdi balgam tükürme adeti var ya, yolda ya bak şuraya balgam tükürmüşler, ne kadar kötü değil mi? Evet efendim, hakikaten kötü. Biraz daha gidecek, yine bir balgam daha görecek. Ya insanın midesi bulanıyor, kim tükürdü bunu be falan. Sen tükürüyorsun, tükürme demiyor.
Evet.
Başka bir olay üzerinden çağrışım yaptırarak bumerang gibi konuştuğu kişinin üzerine yaptığı eleştiriyi yönlendirmiş oluyor ve konuştuğu kişinin üzerinden o kişiyi eleştirmiş oluyor. Bütün o görmüş olduğu balgamları görüp de efendime söyleyeyim ne kadar kötüymüş diyen bir insan bir başka gün bir daha aynı şekilde o eğitimden geçiyor. 3 defa geçtikten sonra bilinçaltı o kendi kendine işliyor. Yani bu iyi bir eğitim tarzı. Muaşeret kurallarının geliştiği ince ve hassas toplumlarda dayanıklılık, sosyal dayanıklılık daha güçlü olur. Ve daha güçlü bir toplum inşa etmiş oluruz. Bu da hepimizin görevi. Bunu da yapabilmek yani zor bir iş değil, yapılabilir bir iş.
Tabii.
Yani yapılamaz bir iş değil. İşte bu sufilerin gittiği yolda şey önemli.
Kuşatıcılık. Yani.
Amel önemli.
Evet.
Fıkıhçılar kanun ve normlara önem vermişler. Efendim söyleyeyim, sufiler de davranışlara önem vermişler.
Evet.
Yani yeni bir kültürle Abbasiler dönemindeki tercüme hareketleri başladığı sırada o yeni kültürle hesaplaşıyorlar. Bakıyorlar ki yani ilimler hazır. Matematik var, coğrafya var, tarih var. Ne bileyim işte fizik var, metafizik var. Onun karşılığı bizde de var ama dağınık vaziyette. Bizimkiler de onlara cevap verebilmek üzere ona uygun bir şekilde ilimleri tasnif cihetine gitmişlerdir.
Evet.
Tasavvuf erbabı işte davranış, hal, psikoloji konusunda çok muazzam incelemeler yapmışlar. Fıkıhçılar kanun koyma, kanun vaz etme, kural, kod, efendim söyleyeyim kanun bunları geliştirmişler.
Evet.
Kelamcılar işte Taftazani bilmem ne vesaire bakıyorsunuz. Onlar da Mutezile ile uğraşacağız diye aslında eski Yunan'da ve akılcılık ve rasyonalizmle hesaplaşmışlar.
Evet.
Reddetmemişler. Doğru olanını kabul etmişler. Yanlış olanını kabul etmemişler falan. Ve bir gelişmeye yol açmış. İşte insan insana dediğimiz zaman Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi insan insanın kurdu değil de insan insanın öğretmeni olması lazım.
Yurdudur diyor.
Yurdudur diye. Onu çok güzel söylemiş. Yani o memlekete gidiyorsunuz, ondan alacağınız şeyler var her insanla. Çocuğun dünyasına girin. Alacağınız çok şeyler var. Bizim torun var işte. Torun çok böyle hale 1,5 yaşına bastı. Onunla böyle oynar oynarken daha 1,5 yaşında çocuk.
Maşallah.
Çikolatayı verince koşuyor, sert baktığım zaman kaçıyor. Etki tepki yasası.
Evet.
Yani tatlı, güler yüz bunlara geliyor. Öfke, şiddet, anarşi. Bunları gördüğü zaman da baskı.
Kaçıyor.
Hemen kaçıyor. O zaman terbiye yapacağımız sırada, çocuğa uygulayacağımız sırada takip edeceğimiz metotta bu temel ilkeyi, sevgi çeker, nefret iter ilkesini kullanmak lazım.
Evet.
Terbiye işinde nefreti de kullanacağız. Terbiye içinde sevgiyi de kullanacağız. Yani evet. Çocuğun yanlış hareket yapıyor. O yanlış hareketin dolayı hala sevmeye devam etmeyeceksin.
Uyarmak lazım.
Kendisine değil, hareketine karşı tepki göstereceksin. Kendine değil, hareketine. Hareket yanlış. Sen doğrusun.
Evet.
Demek lazım. Onun için Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan husus insana direkt saldırı ve hatta eleştiri değildir. Ancak insanın yaptığı hareketler, yaptığı fiiller eleştirilmiştir. İnsanın özü Allah'tan geldiği için o öz doğrudur, dürüsttür. Hiçbir zaman eleştirilmemiştir. Allah'a inanmıyorum dese bile özü Allah'a inanıyordur. Ateizm mümkün değildir diye bunun için anlatmaya çalışıyoruz.
Evet.
İşte Zünnun diyor ki 3 yolculuk yaptım diyor. Yani yaptığım yolculuk 3 kulvarda oldu. Yani yolculuktan 3 farklı şey elde ettim. üç yönümü geliştirdim yolculuklarla.
Evet.
Şam'a gidiyor, Yemen'e gidiyor, Mekke'ye gidiyor, Cezayir'e gidiyor, epi bir yere gidiyor, Bağdat'a gidiyor vesaire. Ve üç tane ilim getirdim. Birinci yolculuğumdan getirdiğim ilim, o ilmi halkın cahilleri ve entelektüeller hepsi kabul etti. Birinci ilim bu. İkinci bir istifadem, ikinci yolculuğumdan getirdiğimi havas tabakası anladı, kabul etti. Avam tabakası anlamadı, kabul etmedi diyor. Halka hitap etmedi. Havas anlıyor. Avam anlamıyor. Birinci ilimi herkes anladı. İkincisi halkın bir kısmı anladı, çoğu anlayamadı. Bilenler anladı, bilmeyenler anlamadı. Üçüncü ilmi ise, getirdiğim üçüncü ilmi entelektüeller de anlamadı, avam hiç anlamadı diyor.
Yani üst seviye bir ilim elde etmiş. Yani,
yani üçüncüsü hakikat ilmi.
Hakikat ilmi.
Hakikat ilmi genel geçer kurallara göre bir ilim değildir. Onu örneklerini çok verdiğim için.
Evet.
Zünnül Mısri'ye göre Allah'a yakınlık, üns, en üstün derecesi kulun ateşin içine atılması, fakat bu halin bile ünsiyet edip sevdiği kişiden onu uzaklaştırmamasıdır. Allah'tan ne kadar bela gelirse gelsin, Allah hakkında suizan beslemiyor.
Sevgide azalma olmayacak. Yani.
Yok.
Ünsiyet, kurbiyette azalma.
Kanser olacak, COVID'e yakalanacak,
Allah korusun.
Efendim dayak yiyecek, haksızlıklara uğrayacak. Nedir bu başıma gelin diye, ya Rabbi ben seni seviyorum, ya Rabbi ben seni seviyorum. Tabii zor bir makam bu, kolay değil. İnsanların isyan duygularının harekete geçirileceği böyle ağır fitnelere Allah hiçbirimizi uğratmasın.
Amin. Yani ateşin içine atılması zor bir şey.
Anlatması yani. Kolay geliyor da radyonun başında. Bunlar öyle kolay değil.
Allah razı olsun.
O kadar.
Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
Gönül Mimarları. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebicioğlu ve Profesör Doktor Vahit Göktaş.